İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 22.
İşte şurada, şu açık yeşil yaprağın üstüne bir uğur böceği, yaprağın arkasına daha binlerce uğur böceği var. Şurada da bir göğsü sarı, mavi, küçücük bir kuş, gözleri yuvalarında fıldır fıldır telaşlı. Neredeyse kanatlarını açacak, uçup gidecek. Onun da arkasında bir kuş var, mavi benekli, yeşil, kın kanatlı bir böcek. Kabuğunu açmış, içi kıpkırmızı, zar kanadı mavi titriyor, uğunuyor. Sonunda Mehmet öylesine coştu ki koşarak hocaya gitti. Hocam dedi, Konya'da Molla Hünkar'ın türbesini ziyaret etmek yarım haç sayılırmış. Ben de Konya'ya gitmek, bu resimleri yapan efendi hazretlerinin elini öpmek istiyorum. Seyran geldikten, gideriz ya Mevlana hazretlerine, efendi hazretleri burada, o gördüğün uzun boyunlu zat oydu. O muydu, o muydu diye Mehmet heyecanla sordu. Tuh, bilemedim onu, bilip de elini öpemedim tuh. Öpersin dedi hoca. Bir hafta sonra Mehmet'e Urfa'dan getirtilmiş safkan bir at aldılar. At 4 yaşındaydı. Eyeri, kaşı, gümüş savatlı bir Çerkes eyeriydi. Dizgini, üzengilerinin bağları, terkisi de gümüş savatlıydı. Mehmet bu eyeri beğenmişti. Bir de nagan tabanca aldı, beline taktı. Atın her şeyi tamamlandıktan sonra Abdüselam hoca, Mehmet'im dedi, kusura kalma ya, ata bu kılıkla buralarda binmezler. Ya nasıl? Zeynullah Efendi'ye gittiler. Ondan lacivert bir külot pantolon, bir lacivert ceket, bir de Mehmet'in tam ayağına göre körüklü bir çizme buldular. Bir de bir damalı kasket, bir düzine de gömlek aldılar. Mehmet bütün giyitleri giyiyor, bayağı da hoşlanıyordu ya, ona şu dünyada insanların ortasında çırılçıplak kalmış gibi geliyordu. Yakaları sırmalı Maraş abasının, ham çarığın, nakışlı dizleme yün çorabın, Maraş manısından mintanın yerini hiçbir şey tutmuyordu. O gün bugündür atı aldığı, tabancayı beline taktığından beri o kaçan adamı bir daha göremedi. Atına bindi, sel yatağına gitti. Pürenin yanı başında bir gün akşama kadar gözleri denize dikilmiş kaldı. Camiye geldi, orada bekledi. Kebapçı dükkanında çok kebap yedi. Bir daha o adama rastlamadı. Her nereye gitse, hah burada karşıma çıkacak diye içi hop ediyor, adam da bir türlü bir yerde gözükmüyordu. Ah, bir kere, bir kere daha şu adamı görseydi, kuş olsa da kurtulamazdı elinden. Ev dayandı, döşendi, çiçek gibi oldu. Abdüselam Hoca geldiği zaman emanet aldığı altın dolu büyük, altın gümüş kakmalı, derisi işlemeli kuburu geriye verdi. Artık evim var, paran sende kalabilir dedi. Mehmet kuburu eline aldı, evirdi çevirdi, içine baktı. Kuburun içi daha para doluydu. Oysa ne kadar da çok para harcamışlardı. Demek ki kuzgun çok altın toplamıştı bunca yıl dağda. Kuburu hocaya geri uzattı. Seyran gelsin de hocam dedi, o zaman alırım altınları. Şimdilik sizde kalsın. Hoca kuburdan 5 altın aldı, Mehmet'e verdi. Üstünde bulunsun dedi, ne olur ne olmaz, insan halidir. Mehmet altınları aldı, boncuklu akrep işleme kesesinin içine koydu. Kesede bir hayli altın daha vardı. Birkaçını Zeynullah Efendi'ye bozdur dedi, Zeynullah seni çok seviyor. O bir adamı bir kere sevince artık o adamın bir daha sırtı yere gelemez. Haydi bin atına da ona gidelim. Gidelim dedi Mehmet. Yeni çok güzel dikilmiş külot pantolonunun üstüne çizmesini çekmiş, çizmenin koncuğuna sapı gümüşlü kırbacını sokmuş, gümüşlü bel kemeri, beyaz gömleğinin yakası açık lacivert ceketiyle. Atı büyük çınarın az ilerisindeki taş hana bağladılar, çınarın altına geldiler. 300 yıllık çınarın kalın gövdesinin dibinden bir su kaynıyor, orada dibi çakıl taşlı, aydınlık, çakıl taşları ipileyen bir havuz oluşturuyordu. Havuzun ayağı kayalıkların arasından çağlayarak gidiyor, portakal bahçelerinin içinde yitiyordu. Bir süre çınarın dibinde oturup bir kahve içler. Hoca Mehmet'i birçok insanla tanıştırdı. Ardından Zeynullah Efendi'nin dükkanına gittiler. Zeynullah Efendi Mehmet'i böyle giyinmiş kuşanmış görünce ona hayranlıkla baktı. Abdüselam Hoca diye güldü. Ne de yakışıklı yeğenim var. Eğer evli olmasaydı şu Çukurova'nın kızlarını kasar kavururdu. Yeğenim çok yakışıklıdır diye onu onayladı hoca kıvançla. Bakıyorum gözüm benim yeğeni tuttu. Artık onun bundan sonra sırtı yere gelemez. Allah sayesinde dedi Zeynullah Efendi. Zeynullah Efendi'nin bu dükkanı yıllardan bu yana Orta Doğu'nun en namlı iş merkeziydi. Suriye'nin sınır kasabası İskenderun'dan, Halep'ten, Şam'dan, Kahire'den, İskenderiye'den, Paris'ten, Londra'dan, Napoli'den gelen kaçak mallar burada birikir, buradan bütün Türkiye'ye, İran'a, Irak'a, daha uzaklara dağıtılırdı. Zeynullah Efendi'nin kasabanın dışındaki büyük konağı arı kovanı gibi işlerdi. Arap, Fransız, İngiliz, İtalyan, Türk çok adamı vardı. Zeynullah Efendi'nin bu durumunu da bu bölgede olsun, Ankara'da, İstanbul'da olsun bilmeyen yoktu. Zeynullah Efendi kazandığı paralarla ucuza çok portakal bahçesi, çok toprak kapatmıştı. Şu dağın dibinden Akdeniz'e kadar uzanan bütün ova onundu. Türlü silah, esrar, eroin, atlar, koyun sürüleri, satılacak, alınacak ne varsa. Her gece konağına değerli mal yüklü 15 atlı geliyor, 25 atlı gidiyordu. Zeynullah Efendi'nin geniş dükkanı bir de kasaba ileri gelenlerinin toplandıkları yerdi. Kaymakam, jandarma komutanı, belediye başkanı, müftü, imam, mal müdürü, ağalar, beyler her gün ikindi üstü burada toplanır, rahat Marokko'nun koltuklara oturarak çay içer, sohbet ederlerdi. Türkiye'nin, Suriye'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin politikaları burada konuşulur, burada bir karara varılırdı. Bol dedikodu, bol insan çekiştirme de bu dükkanın başlıca özelliklerindendi. Türkiye'de, Türkiye'nin kuytu bir köyünde bir önemli olay geçsin de burada konuşulmasın, olamazdı.
Demek evi de aldınız ha?
Allah sayesinde aldık efendi hazretleri, dedi Abdüselam hoca.
Ucuz da almışsınız duyduğuma göre.
O kadar ucuz değil efendi hazretleri.
Kadın günlerce evine yapışmış da gitmemiş. Gece gündüz yemeden içmeden uyumadan evini seyretmiş.
Sonunda gitti, dedi Abdüselam hoca. Ben, dedi Mehmet utangaç, iki eli dizlerinin üstünde saygılı. Ona dedim ki istersen bizimle birlikte kal hatun, dedim.
Ne yaptı o?
Bir sabah gittim ki eve. Yok, sordum soruşturdum, İstanbul'a gitmiş.
Zor, dedi Zeynullah Efendi. Allah kimsenin başına vermesin. Bir insanın yuvasından ayrılması zor. Ben uzun yıllardır bu kasabadayım. Babam şu Payas Kalesi hapishaneyken buranın kumandanıydı. Ben okumaya Şam'a gittim, sonra dünyayı dolaştım. Ama doğduğum kasabayı bir türlü unutamadım. Daha burnuma tüter durur. Yakında ana varsa ovası senin de burnuna tütecek. Ama seninki yakın. Sabahleyin buradan atını atlar da akşam olmadan ana varzaya varırsın. Benim kasabam yurt dışında kaldı. Malım, mülküm, hiçbir şeyim olmayaydı da ben kasabamda yaşayaydım. Benim kasabam bütün dünyada köprüsü, bir de güzel evleriyle ünlüdür.
Zeynullah Efendi'nin kasabasından söz ederken dudakları titriyor, gözleri yaşarıyor, göğsü iniyor kalkıyordu. Dükkana ilk önce Müftü Efendi geldi. Çok uzun boylu, iri kahverengi gözlü, kara tahta sakallı, kemer burunlu, biraz öne eğik duran güleç yüzlü bir kişiydi. Arkasından Şakir Bey girdi dükkana. O girince herkes ayağa fırladı. Şakir Bey Mehmet'in pantolonu gibi dikilmiş, mavi bir külot pantolon giymiş, kahverengi körüklü bir çizme çekmiş, çizmenin koncuna da gümüş savatlı kırbacını sokmuştu. Ceketi İngiliz kumaşındandı ve İstanbul'da özel olaraktan diktirilmişti. İpek gömleği tiril tirildi. Üstündeki büyük incisi ilk bakışta göze çarpan küçük elmaslar döşeli altın iğnesiyle kırmızı ipek kravatı onun yüzüne bir başka anlam veriyordu. Borsa Luino, kırmızı tüylü, ışıltılı kara şapkasını başından eksik etmiyordu. Nereye gitse, ne yapsa, kiminle konuşsa Şahin gibi dik dik bakıyordu. Bu bakışı özellikle dikkat ediyordu. Bir kere olsun bir yere unutup da Şahin bakışlarıyla bakmayınca kendisini çok suçluyor, karşısındaki bir başkasıymış gibi ağzına geleni söylüyordu. Biraz sonra da içeriye öğretmen Zeki Nejat girdi. Abdüselam Hoca ayağa fırladı, onu gören Mehmet de öyle yaptı. Müftü şöyle bir doğruldu. Şakir Bey ile Zeynullah Efendi yerlerinden bile kıpırdamadılar. Öğretmen patlayacakmış gibi öfkeli görünüyor, bir ayağı topallıyor, yürürken topallığını belli etmemeye çalışıyor, bunda da epeyce başarı sağlıyordu. Ona yürürken alıcı gözle bakmayan birisi topallamasını göremiyordu. Güzel bir ayakkabı giymiş, çizgili lacivert bir çorap geçirmişti ayağına. Takım giyitleri de lacivertti. Beyaz ipek gömleğinin üstüne mavi bir kravat takmıştı. Onun da şapkası siyah borsalinoydu. Yalnız bununkinin tüyü yoktu. Bir de yakasında kırmızı şeritli İstiklal madalyası sallanıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nınkinin tıpkısı. Madalya altındı ve ışılıyordu. Öbür altınlardan daha çok. Derken öbürleri de birer ikişer damladılar. Zeynullah Efendi'nin genç adamı aşağıdan pirinç semaveri, altın yaldızı çay kadehlerini gümüş bir tepside getirdi. Herkese kokulu İngiliz çayından birer kadeh dolduruldu. Hem çay içiliyor hem konuşuluyordu. Her zaman böyle olurdu. Artık burada çay içmeleri töreleşmişti. Bunu Zeynullah Efendi bile istese değiştiremezdi. Önce kaçakçılıktan söz açıldı. Çerkes'in oğlu dedikleri kaçakçı gavur dağların eteklerinde pusuya düşürülmüş, bir bölük jandarmayla savaşa savaşa Suriye'ye gerisin geri hiçbir telafat vermeden çekilmişti. Çerkes'in oğlu her zaman sınırı 60 atlıyla geçerdi. Bu 60 atlının her birisi de keskin nişancıydı. Ardından ünü çoktan Türkiye'yi tutmuş bir milletvekilinin binlerce dönümlük bir hazine köyüne el koyduğuna geçildi. Köy Yüreğir toprağındaydı ve öyle bir topraktı ki bu insan eksen biterdi. Sonra milletvekillerinin Kurtuluş Savaşı kahramanlarının vatan toprağını nasıl paylaştıkları üstünde duruldu. Bir yağmadır gidiyordu ki önüne geçebilene aşk olsun.
Sonunda söz döndü dolaştı, son ayların en çok konuşulan konusuna, eşkıya olaylarına, özellikle de İnce Mehmet'e gelip çattı. Yeni bir haber geldi mi diye ufak tefek cübbesinin altında yitmiş gitmiş imama sordu müftü. Bütün eşkıyalık haberlerini o bilir, nerede ne gibi bir eşkıya olayı olmuşsa imam efendi bir destancı kıvraklığıyla dinleyenlerin ağızlarının suyunu akıtarak anlatırdı. İmam efendi doğruldu, gırtlağını temizledi, herkes onun ağzının içine bakıyordu. Şu insanların kendisini böyle ilgiyle ağzının içine girercesine dinlemeleri onu mest ediyordu. Önce İnce Mehmet'in Akçasaz'da 30 köyün silahlı erkeği ve 3 ilin jandarmasınca kuşatıldığını, İnce Mehmet dinse bataklığın ortasındaki ejderhanın sırtına binerek köylülerin jandarmanın üstüne savlet ettiğini, bunu gören jandarmaların ve köylülerin dehşete düşerek can havliyle kaçtıklarını. Şakir Bey onun sözünü öfkeyle kesti. Saçma dedi, olmaz böyle bir şey. Akçasaz'ın içinde sıkışan İnce Mehmet bilmem ejderhaya binmiş de, onun yelesine yapışmış da, ağzından bir orman yangını gibi yalımlar saçarak köylülerin ve de jandarmaların üstüne yürümüş de, efsane efendim, uyduruk, yalan efendim, küllü yalan. Bilgisiz halkı kandırıyorlar, halk da bu katili evliya yapıp da başımıza koyuyor. Hem sen İmam Efendi bu efsaneyi bir ay önce de tıpkı böyle anlatmış, işte ben de reaksiyonumu gene böyle ifade etmiştim. Geçin bunları efendim, halkı kandırmayın. Halk da böyle saçmalara inanmaya muheyya.
Ben uydurmadım bu anlattıklarım muhterem Şakir Bey efendi efendim. Ben sadece duyduğumu arz ettim. Biraz önce arz ettiğim bu değildi. Geçenlerde söylediğim İnce Mehmet Nameşkiya'nın 1066'lı kara yılanın ortasında yılan kalesinden aşağıya bir top yalım eşliğinde savlet kılıçları, bunu gören halkın da tabanları yağlamaları, yılanların ve İnce Mehmet'in üstüne kurşun yağdıran jandarmaların hiçbir kurşunlarını ne bir yılana ne de İnce Mehmet'e isabet ettirememeleriydi. İsabet ettirmişlerse de kurşunların ne yılanlara ne de Mehmet'e değmemesiydi. Bu yeni gelen haberden anlaşılıyor ki efendimiz öbür haber iptal edilmiştir ve bu yeni haber şimdilik revaçtadır.
Saçma, saçma efendim.
Saçma olmayabilir diye söze karıştı müftü efendi.
Nasıl diye kaşlarını çattı Şakir Bey. Rica ederim müftü efendi, siz büyük bir din adamısınız. Böyle şeylere, ejderhaya, cine, periye nasıl inanabilirsiniz?
Kur'an'da yazıyor Şakir Bey diye tepeden konuştu ona müftü efendi.
Ejderha da, cin de, peri de Kur'an'da yazar efendim.
Kur'an'dan Arapça bir ayet okudu, sonra da okuduğu ayeti ağır ağır açıkladı. Kur'an'a göre ejderha da, cin de, peri de vardı. İşin içine Kur'an girince akan sular durur ama Şakir Bey susmadı.
Peki müftü, İnce Mehmet Akçasaz'ın ortasında ejderhayı tuttu, ağzına gem taktı. Ejderhanın üstüne atlayıp dizginlerini eline aldı.
Olabilir efendim.
Bu da Kur'an'da yazıyor mu?
Haşa diye dualar mırıldandı müftü.
Lütfen dikkatli konuşun Şakir Bey. Tövbe edin haşa. Haşa dedi Şakir Bey. Peki müftü efendi, İnce Mehmet'in parmağında bir ocaktan çalınmış, nereye giderse orada yıldırım gibi, şimşek gibi çakan, güneş gibi gece gündüz parlayan bir yüzük varmış. Bu yüzük onun parmağındayken onu su boğmaz, ateş yakmaz, dünyanın kurşununu onun üstüne boşaltsan ona değmez, değse de geçmezmiş. Bu da var mı Kur'an'da?
Muhterem Şakir Bey, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok ama evliyaların, enbiyaların hayatlarında çok var. Bir kere İnce Mehmet'e verilen o yüzük çalınmış değildir. 40 göz ocağının piri Anacık Sultan tarafından İnce Mehmet'e armağan edilmiştir. Şakir Bey parladı, kızdı, eli ayağı titredi bağırarak.
Kadınlardan pir olur mu diye gürledi. Tarihte kadından evliya, peygamber görülmüş müdür?
Görülmüştür diye onu yanıtladı müftü. Birincisi Havva anamız, ikincisi Meryem anamızdır. Tartışma uzun sürdü. Şakir Bey'i yatıştırıncaya kadar akla karayı seçtiler. Müftü de gemiyi azıya almış susmuyordu.
Sen 40 göz ocağından Yunan savaşına 16 yeşil donlu mübarek kişinin gittiğine, ordunun önünde eli kılıçlı yeşil donluların Yunanlara saldırdığına da inanmazsın. Sen esir düşen Yunan askerlerinin bizi siz yenmediniz, ordunuzun önündeki her birisi bir kavak boyundaki eli kılıçlı yeşil donlular yendi bizi dediklerine de, sen bizimkilerin de biz önümüzde öyle yeşil donlu zatları görmedik dediklerine de, sen...
Müftü çok sert saldırıya geçmişti. Bunun üstüne Şakir Bey,
işte buna inanırım müftü efendi, bunu ben savaştan dönen askerlerden kendi kulaklarımla duydum.
Adının bu kasabada dinsize çıkacağından korkmuş, hemen 180 derece çark etmişti. Müftü de onun bu zayıf yönünü yakalamış bastırıyordu.
Gene Anacık Sultan o mübarek kadın İnce Mehmet'e soyundan kalan Haçlılara karşı savaşırken Selahaddin Eyyubi'nin giydiği üstüne 9999 ayet ve hem de keskin dua yazılı gömleği de ona vermiş, yani İnce Mehmet'e.
Ne bulmuş da İnce Mehmet de ona vermiş bu tarihi mübarek gömleği?
Çünkü istemiş ki o gömleği giyen Selahaddin Eyyubi gibi ince Mehmet'i de kılıç kesmesin, ateş yakmasın, su boğmasın, ona kurşun geçmesin, insanoğlu onu yakalayamasın. Ne bulmuş ki onda o kanlı katilde mübarek anacık sultan diye alaydı sordu Şakir Bey. O kadar öfkeliydi ki bütün gemileri yakıyordu. Oysa kendisini dindar bellesinler diye her cuma camiye gidiyor, en önde namaza duruyordu. Hiç mi hiç inanmadığı halde. Onun orasını biz bilemeyiz, onun orasını bir tanrı bilir. Biz tanrının işine karışamayız. Bir de anacık sultana ocağının mübarek yüzüğünü, gömleğini ince Mehmet'e vermişse, o ne yaptığını bilir.
Bir kere kılıcı veremez.
Neden veremesin?
Çünkü onu 40 göz pirileri soyundan gelmeyen kimse kaldıramaz.
Kim bilir, biz bilemeyiz ki, belki ince Mehmet 40 göz pirileri soyundandır da yüzüğü...
Ayrım sonu.